KPSS, kamu personeli seçme sınavlarına hazırlık. 5. kaset 1. yüz sayfa 85. 5. Don Quixote'un çeşitli çağlara ait resimleri vardır. Cervantes'in ölmez kahramanını her devir kendi zihniyetine göre düşünür. 18. yüzyılın Don Quixote'u zarif ve güzel bir adamdır. Romantiklerin Don Quixote'u saçları rüzgarda, gözleri uzak ufuklarda Werther kılıklı bir şövalyedir. Daha sonraki resimlerde aynı kahraman atı kadar ihtiyar ve çirkindir. Sizin kurduğunuz Don Quixote kim bilir nasıldır? Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisini açıklamaktadır? A. Roman kahramanları her devirde farklı çağrışımlarla yeniden yaratılır. B. Sanat eseri hiçbir zaman gerçeği tam olarak yansıtmaz. C. Zaman nice güzellikleri çirkinliğe dönüştürür. D. Romanın gerçeğiyle yaşamın gerçeği farklıdır. E. Roman her okuyanda ayrı çağrışımlar uyandırırsa başarılıdır. 6. Okuma zevkinin geliştirilmesini ve Türk dilinin çok daha iyi kullanılmasını sağlayacak yollardan biri, Türk romanını sürekli taze ve gündemde tutmaktır. Ben bütün yayıncı dostlarıma yıllardır ünlü Türk yazarlarına bütün zamanların en iyi 10 Türk romanını seçtirip bunları yeniden basmalarını önerir dururdum. Böyle bir girişimin yaşayan edebiyatçıların referansıyla geçmiş yazarlara yönelmeye ve özellikle genç kuşakların ilgisini edebiyat üzerinde yoğunlaştırmaya yardımcı olacağını düşünürüm. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Türk romanlarının dünyaya tanıtılmasının önemli olduğu. B. Okuma zevkinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiği. C. Yaşayan edebiyatçıların onayından geçmeyen romanların yayınlanmaması gerektiği. D. Genç kuşakların eski romancıları ve sanatçıları yeterince tanımadığı. E. Gençlerin okuma zevkini geliştirmenin Türk romanını taze ve gündemde tutmakla mümkün olabileceği. 7. Geçtiğimiz günlerde bir yazarımız kütüphanesini ve eserlerinin telif hakkını ölümünden sonra bir üniversiteye bağışladı. Bir televizyon muhabirine evindeki kütüphaneyi gösterirken yüzünün ifadesini görmeliydiniz. Öylesine mahzun, karmaşık ve düşünceli. Sanki çocuklarını evlatlık olarak dağıtmaya kalkan bir ana gibi kolu kanadı kırık, çaresiz. Bir yazar için ömür boyu biriktirdiği kitapları, kağıtları, kalemleri ve eserleri ne demektir bilir misiniz? Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? A. Yazarların yılların birikimiyle oluşturduğu eserlerden ayrılmasının çok zor olduğunu. B. Yazarların geçim sıkıntısı çektiğini. C. Yazarların kütüphanelerini başkalarıyla paylaşmalarının gerekli olduğunu. D. Toplumun yazarlara zor günlerinde sahip çıkmadığını. E. Yazma gücünün tükenmesinin yazar için bir yıkım olduğunu. 8. Öykülerimin şiirsel bir dili olduğu söylenebilir. Yoğun bir anlatım, dilin sanatlı kullanımı, şiirsel bir atmosferin oluşturulabilmesi için olanak sağlıyor kuşkusuz. Öte yandan, öykünün bir yazınsal tür olarak şiire yakın bir tür olduğunu düşünüyorum. Farklı anlatım teknikleriyle, biçim denemeleriyle okurun kolay tüketemeyeceği, metni yeniden üretebileceği, her okuyuşta farklı tatlar bulabileceği bir öykü yazmaya çalışıyorum. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Öykünün şiire yakın bir tür olduğuna. B. Okurun kolay tüketemeyeceği öyküler yazmak istediğine. C. Öykülerinin şiirsel bir dilinin olduğuna. D. Her okuyuşta ayrı bir tat veren öyküler yazmayı istediğine. E. Öykülerinde sıradan insanın hayatını konu edindiğine. Test 8. 1. Eskiden medya diye bir şey yoktu. Medyanın yazarları da yoktu. Dolayısıyla değerler karmaşası hiç yoktu. Kitaplar yayımlanır, ülkedeki insan sayımız okur sayısına oranla yine az olmasına karşılık kitap ne yapar eder okurunu bulurdu. Yine eskiden eczaneler koku, oyuncak değil ilaç satarlardı. Tıpkı kitapçıların kitap sattıkları gibi. Ne olduysa oldu, nüfusumuz arttı ama okur azaldı. Kitapçılar giderek kırtasiyeci, tuhafiyeci, hatta kumaşçı bile oldular. Yayıncılar bastıkları kitap sayısını eksilttiler. 3000 basarlardı, şimdi her kitabı 1000 ile 2000 arası basıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada eleştirdiği durumlardan değildir? A. Medyanın değerler karmaşasına neden olması. B. Nüfusun artmasına rağmen okurun azalması. C. Kitapçıların kitap haricinde şeyler satması. D. Yayıncıların her kitabı basmamaları. E. Şimdiki eczanelerin ilaç dışında şeyler satmaları. 2. Geçen gün kitaplarımın arasında 60'lı yılların başında yazdığım birkaç defter dolusu eski şiirlerimi buldum. Çoğu İzmir ve çevresinde çıkan dergi ve gazetelerde yayımlanmış ama hemen hemen hiçbirisini kitaplarıma almamışım. Gençlik hevesi ürünler. Göz atınca çoğunda ölüm düşüncesinin şiirlerin ara koridorlarında gezindiğini fark ettim. Gençliğin emekleme çağında nereden geliyordu bu ölüm düşüncesi? Sanırım o yıllar Cahit Sıtkı'nın şiirlerini çok okumaktan. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisine değinmemiştir? A. Gençliğinde yazdığı şiirlerde ölümden çok söz ettiğine. B. İzmir ve çevresinde çıkan dergi ve gazetelerde şiirlerinin yayımlandığına. C. İlk şiirlerinde Cahit Sıtkı'nın etkisinde bulunduğuna. D. Gençliğinde yayımladığı şiirleri kitaplarına almadığına. E. Gençliğinde yazdığı şiirleri sonradan beğenmediğine.
3. Edebiyatın sıkıntı yarattığı bir toplum kendini ifadeden vazgeçiyor demektir. Düşüncesine ve duygusuna ivme kazandırmaktan ürküyor demektir. Yazıyı sahiplenmiyor, kelimelere hoyratlık ediyor demektir. Okumuyor, okumadığı için de yazarlara sahip çıkmıyor demektir. Edebiyatını oluşturan sanatçılara yatsıyor demektir. Günlük yeknesaklığı kitap sayfalarındakilerle zenginleştirip çoğaltmıyor demektir. Kısacası az yaşıyor demektir. Yazara göre edebiyatın sıkıntı yarattığı toplumlarda aşağıdakilerden hangisi söz konusu değildir? A. Okumasından dolayı yazarlarına sahip çıkmaması. B. Dünyadaki edebi gelişmelerden habersiz olması. C. Kendi edebiyatçılarını küçük görmesi. D. Günlük, sıradan yaşantısını kitaplarla zenginleştirmemesi. E. Duygu ve düşüncesine yön vermekten kaçınması. 4. Her şairin dünyaya, nesnelere, sözcüklere, anlamlara karşı bir duruşu vardır. Bu duruşu onun şiir anlayışını belirler. Şiirin dokusunu, akışını, edasını, ritmini, rengini, kokusunu belirler. Benim de bir duruşum var dünyaya karşı. Hiç değişmeyen. Şiirin dünyaya karşı bir tepki, karşı koyuş, kabullenmeme, direnme olduğunu, nihayetinde bir tür başkaldırı olduğunu söylemiş olmalıyım. Bu bakımdan şiirin şair açısından konumunun değiştiğini sanmıyorum. Şiirin özden çok bir biçim meselesi olduğunu söyler eskiler. Elbette şiir bir biçim meselesidir. Ancak değişen toplumsal, ekonomik, siyasal yaşamın şiirin işlevinden çok konumunu değiştirebileceğine inanıyorum. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Şiirin bir biçim meselesi olduğuna. B. Şiirin dünyaya karşı bir tür başkaldırı olduğuna. C. Şairin şiir anlayışını dünyaya, nesnelere, sözcüklere karşı duruşunun belirlediğine. D. Kendisinin dünyaya karşı hiç değişmeyen bir duruşunun olduğuna. E. Değişen toplumsal değerlerin şiirin biçimini ve konusunu değiştirdiğine. 5. Çocuklar büyük sanat eserleriyle temasa geçmeden önce resim yaparlar. Çocukta sanatçılık, artistlik vardır. Ama çocuk asla bir artist değildir. Çünkü kabiliyeti ona hükmeder. Halbuki sanatçı kabiliyetini hakimiyeti altına alabilen kişidir. Sanatçının beklemesinden yeni eserler çıkar. Sanatçı arar, çocuk katiyen aramaz. Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Öyküleme. B. Betimleme. C. Örneklendirme. D. Karşılaştırma. E. Açıklama. 6. Nokta nokta boşluk. Biraz da kendi yaşam deyiminden çıkardığı bu ilkede okul, batı, ülkede kişiliğimiz anlamına geliyordu. Ama okuldan dönebilmek için okula gitmek gerekir önce. Yeterli olarak dönebilmek içinse okulda uzunca bir süre kalmak gerekir. Yukarıdaki paragrafa düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle başlanabilir? A. Batıya gitmek bize bir şey kazandırmaz. B. Yahya Kemal okuldan ülkeye dönelim diyordu. C. Yahya Kemal okulun önemini inkar ediyordu. D. Yahya Kemal eski eğitimi savunuyordu. E. Yahya Kemal ısrarla batı tarzı eğitimi savunuyordu. 7. 1. Gerçek bir okuyucu eline ne geçerse okur düşüncesine katılmıyorum ben. 2. İyi bir okuyucu her şeyden önce neyi okumasını bilen kişidir. 3. İnsanın nasıl abur cubur yediğinde midesi bozulursa her önüne geleni okuyan bir okurun zihni de öyle bozulur. 4. Bazı insanlar da romantik eserler okumaktan hoşlanır. 5. Bundan dolayı iyi bir okuyucu olmanın şartı ne okuyacağını bilmektir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. 8. Tanzimatla yüzümüzü batıya çevirdik. İyi de ettik. Batı edebiyatının doğal süreci içinde ihtiyaçlar sonucunda yaşadığı akımları biz akıl yoluyla giderek taklit yoluyla aldık. Kısacık sürelerde gereğince yaşamaktan eskittik. Birinden öbürüne atladık. Onlar da 50 yıl yaşanarak oluşturulan bir akım. Yukarıdaki paragraf düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle en doğru biçimde tamamlanabilir? A. Bizde yüzlerce yıl yaşandı. B. Bize hiç uygun olur mu? C. Ölçüldü, biçildi, sonra alındı. D. Bizim semtimize bile uğramadı. E. Bizde yerini 3-5 yıl sonra bir başkasına bıraktı. 9. Dayanılmaz bir acı sevgisizlik. Çevremde sevgisiz insanların yoğunlaştığını ama bunun onları tedirgin etmeyen bir yaşama biçimi olduğunu görmem ürkütüyor beni. Sevgisizlik, acımasızlığa, bencilliğe açılan tek kapıdır çünkü. Benim açımdan ölüme eş değerli olan sevgisizliğin topluma, toplumun aydınlarına dek tırmanışını görmenin hüznü yoğunlaşıyor artık. Bu sözleri söyleyen biri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A. Sevgisizlikten nefret eden. B. Doğayı çok seven. C. Sevgiyi acımadan üstün tutan. D. Çevresinde sevilmeyen. E. Topluma ve çevresine sevgiyle bakan. 10. Öncelikle kilosundan rahatsız olan insanları yemeği iten etkenleri bulmak gerekiyor. Tedavi ondan sonra gelir. Hiç kimseye sihirli bir formül veremeyiz. Bize yol gösteren ilkelerin birincisi yeterli ve dengeli beslenme, ikincisi bilinçli ve düzenli egzersiz, üçüncüsü ise yerleşmiş kimi davranışları değiştirme. Kesinlikle diyet yok. Çünkü insanlar rejim sözcüğünü duyar duymaz dehşete kapılıyorlar. Bu parçada şişmanlıktan kurtulma konusunda aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğine. B. Diyetsiz de zayıflanabileceğine. C. Hangi besinlerin alınması gerektiğine. D. Bazı alışkanlıklardan vazgeçilmesi gerektiğine. E. Spor yapmak gerektiğine. Anlam bilgisi, paragraf, test 9. 1. Sanatçıların olduğu bir toplantıda sorarlar. Louvre Müzesi'nde bir yangın çıksa, içeri girseniz, o anda alevler içinde ağlayan bir çocuk görseniz, birkaç adım ileride de dünyanın en değerli tablosu dursa, hangisini kurtarırdınız? Şairler hemen cevap verir, tabloyu kurtarırdık. Bir eleştirmen ise gayet sakin, çocuğu kurtarırdım der. Bu parçada anlatılanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sanatçılar sanat eserini bir insanın yaşamına tercih etmiştir. B. Eleştirmenlerle sanatçılar aynı olaya farklı biçimde yaklaşabilir. C. Eleştirmen insan hayatını sanat eserine tercih etmiştir. D. İnsan yaşamıyla sanat eserinin değeri kişilere göre değişir. E. Sanatçılar insanları eleştirmenlerin sevdiği kadar sevmezler. 2. Bir ayakkabıdan, bir masadan, bir ayakkabıcının, bir marangozun huyunu suyunu çıkarmaya neden kalkmıyoruz? Buradan, yani zanaattan, güzel sanatlara geçmeye çalışalım yavaş yavaş. Bir yapı bize mimarının ahlakı üstüne hiçbir bilgi vermez. Onun diyelim yurtsever olup olmadığını yapının biçiminden çıkaramayız. Müzik için de böyledir bu. Yaşamları üstüne bilgimiz olmasa biz sadece müziksel yapıdan bir müzisyenin cimri olup olmadığını anlayamayız. Bir resme baktığımızda bunu yapanın iyi bir adam mı, kötü bir adam mı diye düşünmüyoruz. Peki neden şiirde ve edebiyatta bir kişilik araştırmasına gidiveriyoruz? Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Hiçbir eser sahibinin kişiliğini tam olarak yansıtmaz. B. Şiir diğer sanat dallarından daha çok şairini tanıtır. C. Her sanat dalının kendine özgü bir anlatımı vardır. D. Sanat ve zanaatı birbirine karıştırmamalıyız. E. Her sanat eseri az da olsa sanatçının dünya görüşünü yansıtır. 3. Çağının beğenisine kapılmamak zor iş. Kişi olarak içinde yaşadığı topluma karşı koymak, sürekli olarak tek başına yaşamak, çeşitli suçlandırmalarla karşılaşmak, kötülenmek, yerilmek, beğenilmemek, yeteri kadar kazanç elde edememek, yakınlarının gözünde önem kazanmamak. Bunlar gibi daha nice yoksunluklar. Hepsi de yaşayan kişi için önemli, vazgeçilmez şeyler. Ama yarına kalacak sanat eseri bütün bunlara sırt çevirenler arasından çıkacak. Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Zayıf karakterli sanatçılar çağın beğenisine kapılırlar. B. Sanatçılar her zaman çile çeken insanlardır. C. Sanatçı zorluklara ne kadar katlanırsa o kadar değer kazanır. D. Ancak çağının beğenisine sırt çeviren sanatçılar yarına kalabilir. E. Sanatçı için önemli olan mesajını duyurabilmektir. 4. Üslup, bazılarının zannettiği gibi yazarların kullandıkları kelime, teşbih, istiare ve mecazlardan ibaret değildir. Onlar tek başlarına bir anlam ve değer taşımaz. Üslup, dil ve içerik arasındaki ilişkidir. Bundan dolayı bir yazar veya neslin üslubundan bahsederken sadece onların kullandıkları dil ve edebi sanatlardan bahsetmek bir anlam ifade etmez. Önemli olan anlatım ile içerik, başka bir deyişle üslup ile duyuş tarzı arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A. Üslup, yazarların kelimeleri kullanma biçiminden ibarettir. B. Yazarların kullandıkları söz, sanatları, üslubu belirleyen biricik etkendir. C. Dil ile içerik arasındaki ilişki, üslubu belirleyen bir etkendir. D. Üslup ile duyuş tarzı arasında hiçbir ilişki yoktur. E. Bir devrin üslubundan bahsederken kullandığı dilden bahsetmek yeterlidir. 5. Her romanın kendi kanunu vardır. İyi romancı her romanında o romanın kanunlarını en iyi kullanan, onlara en yakın çizgi süren romancıdır. Her romanın nasıl kanunu varsa romancının da romancılık kanunu vardır. Romancı, romanın özel kanunundan nasıl büsbütün ayrılmazsa, kendi romancılığını yapan, hiç değilse onu bir devrinde tayin eden kanundan da ayrılmaz. Bu paragrafta vurgulanmaya çalışılan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Roman kanunlarıyla tabiat kanunları aynıdır. B. Hem romanın hem de romancının kendine özgü kanunları vardır. C. Romancı, kişiliğini romana yansıttığı ölçüde başarılı olur. D. Her romanda değişik kanunları uygulayan yazar iyi yazardır. E. Roman kanunları yazarın karakteriyle uyuşursa ortaya iyi eserler çıkar. 6. Belirli bir amaç, belirli bir sanatçı adına kurulmuş armağanları dağıtacak olan kurulların sorumluluğu daha da büyüktür. Zira değerlendirme işi artık yalnız jürinin beğenisine bağlı olmaktan çıkmakta, bir yandan da armağanın amacına ya da adına armağan kurulmuş sanatçının yöntemine yatkınlık derecesine göre önem kazanmaktadır. Öyle ya, polis romanları için kurulmuş bir armağanı başarılı bir aşk romanına vermek yakışık alır mı? gerçekçi bir yazar adına konmuş armağanı biçimci bir yazara bağışlamak uygun düşer mi? Bu paragrafta yazarın asıl anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanat armağanları verilmesi çok gereksiz bir iştir. B. Sanat armağanı verilirken jüriler objektif davranmamaktadır. C. Sanat armağanı dağıtacak jüriler çok dikkatli kurulmalıdır. D. Sanat armağanlarının hangi amaca hizmet ettikleri belli değildir. E. Sanat armağanları hangi sanatçının amacına ve adına kurulmuşsa onun sanat yönetimine uygun olarak verilmelidir. 7. Bilimin amacı gerçek bulmaktır. Olayların sebeplerini, yarar ve zararlarını, sonuçlarını öğrenme içgüdüsüdür ki ilk çağlardan bu yana insan zekasını sürekli bir araştırma ve incelemeye yöneltmiştir. Bu araştırma ve inceleme uygarlığın gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Özellikle pozitif bilimlerin kesin ve değişmez kurallar halinde ortaya koyduğu gerçekler insanoğluna daha uygar ve insanca yaşama yolunda ışık olmuştur. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. İnsanlarda olayların nedenlerini ve sonuçlarını öğrenme içgüdüsünün bulunduğuna. B. İlk çağlardan bu yana insan zekasının sürekli araştırma ve inceleme içinde oluşuna. C. Pozitif bilimlerin gerçekleri kesin ve değişmez kurallar halinde ortaya koyduğuna. D. Teknik ve bilimsel gelişmelerin insan aklıyla sınırlı oluşuna. E. Pozitif bilimlerin elde ettiği sonuçların insanın daha uygar yaşamasını sağladığına. 8. Sanatın sadece en saf ve en basit şekilde sanatçının kendisini anlatması, kişisel duygularını ve tecrübelerini yazıyla aksettirmesi olduğu görüşü tamamıyla yanlıştır. Bir sanat eseriyle o eserin yazarının hayatı arasında yakın bir ilişki olsa bile bu hiçbir zaman eserin yalnız hayatın bir kopyası olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Biyografik yaklaşımda bir sanat eserinin sadece tecrübelerin düzenlenmesi olmayıp her zaman bu çeşit eserlerden sonuncusu olduğu unutulur. Eğer sanat eserinin herhangi bir şeyin etkisinde kalması söz konusu ise o edebi geleneklere göre yaratılmış bir tiyatro eseri, bir roman veya bir şiirdir. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Sanatın, sanatçının kişisel tecrübelerini basit şekilde yazıyla aksettirmesi olduğu düşüncesinin yanlışlığına. B. Sanat eseriyle yazarın hayatı arasında bir ilişki olabileceğine. C. Sanat eserinin hayatın bir kopyası olarak yorumlanması gerektiğine. D. Biyografik yaklaşımda bir sanat eserinin sadece tecrübelerin düzenlenmesi olmadığına. E. Sanat eserinin ancak başka bir sanat eserinin tesiri altında kalacağına. Anlam bilgisi. Paragraf test 10. 1. Dilimiz henüz oluş halindedir. Bu nedenle dilimizi Türkçe kelimelere doğru götüren akım zaten çok hızlı cereyan ediyor. Bunu anlamak için herhangi bir yazarın 10 yıl önce yazdıklarıyla bugün yazdıklarını karşılaştırmak yeterlidir. Fakat her iyi gidişte olduğu gibi dilimizin sadece Türkçe'ye doğru gidişini hızlandırmakta da romancılarımıza, şairlerimize, hikayecilerimize ve bütün aydınlara görevler düşüyor. Bu işi fantezilere değil, bilim ve realitelere uygun biçimde başarmak gerek. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Dilimizin oluşum sürecini tamamlamadığına. B. Yazarların Türkçe kelime kullanım oranlarının yıldan yıla arttığına. C. Dilimizin sadeleştirilmesinde aydınlara ve sanatçılara görev düştüğüne. D. Dilde sadeleşme işini bilimsel çalışmalarla yapmak gerektiğine. E. Dilin sadeleştirilmesi sırasında milli eserlere başvurulması gerektiğine. 2. Bir Dostoyevski'de, bir Balzac'da, bir Tolstoy'da, bir Stendhal'da her çağın okurunu düşündüren, ilgilendiren o öykülerdeki kişilerdir. O kişilerin serüvenleridir. Yaratıcılar kişileri anlatarak çağlarını da çizerler. Çünkü çağa yön ve biçim veren kişioğludur. Kişi değişmese, yücelmese, kendini anlamakta, kendini öğrenmekte, yeni sınırlara ulaşmasa, kendini çözmek yoluyla değişik sorunlara el atmasa, çağ değişmeleri olmazdı tabii. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. çağ değişmelerinin insanın değişmesine bağlı olduğuna ve büyük yazarlarda her çağın okuru ilgilendiren şeyin o öykülerdeki kişilerin serüvenleri olduğuna, C. sanatçıların kişileri anlatarak çağlarını çizdiklerine, D. çağa yön verenin insanlar olduğuna, E. büyük yazarların eserlerinde toplumsal konuları işlediğine. 3. En eski çağlardan bu yana okumanın insan yaşamında büyük bir yeri ve önemi vardır. Okuma, düşünceyi besleyen, geliştiren ana kaynaklardan biridir. Bireyin bireyselliğinin bilincine varması, üyesi olduğu toplumla ilişkilerini düzenlemesi, okuma gücünü kazanmasına bağlıdır. Büyük ölçüde, bireyin yeryüzündeki yerini, varoluş nedenini anlamasında da okumanın etkin bir yeri vardır. Nitekim Thomas Jefferson bir dostuna yazdığı mektupta "Özgür insan okuyan insandır" der. Yukarıdaki paragrafta okuma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. İnsanın bireyselliğinin bilincine varmasında büyük bir etkisi olduğuna. B. Okuma gücünü kazanmayan insanların toplumla ilişkilerini düzenleyemeyeceğine. C. Bireylere toplumda büyük bir saygınlık kazandırdığına. D. Bireyin varoluş nedenini anlamasında büyük önemi olduğuna. E. Okumanın insan özgürlüğünü kazandırdığına. 4. Öykü bir kurgu olayıdır. Masa başı çalışması gerektirir. Tek sözcük fazlalık kaldırmaz. Herhangi bir sözcüğü, herhangi bir kavramı, herhangi bir eşyayı öykünün içinde adam akıllı kullanmak zorundasınız. En küçük bir fazlalık veya tekrar okur tarafından sorgulanır. Bir telefondan, köşede duran bir bardaktan söz etmişseniz mutlaka bunların birer fonksiyonu olacaktır öyküde. Ayrıca anlatımda şiirsel bir yanı olmalıdır öykünün. Ben bunu sağlamak için fiiller ve diyaloglardan kaçınırım. Onların izdüşümlerini bir ırmak gibi akıtmak isteği benimkisi. Bu parçada öyküyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Öykülerde anlatımın şiirsel bir yanının olması gerektiğine. B. Okurun öykünün dilinin anlaşılır olup olmadığına önem verdiğine. C. Öykülerde sözcüklerin ve kavramların yerine göre kullanılması gerektiğine. D. Herhangi bir işlevi olmayan hiçbir unsurun öyküde yer alamayacağına. E. Öyküde başlanmadan önce bir hazırlık yapılmasının gerektiğine. 5. 1. Eğitim döneminin başladığı bugün tiyatro salonunda bir toplantı var. 2. Yılbaşı gecelerinde şiir yarışmaları düzenlemek bir gelenekti eskiden okullarda. 3. Davetliler grup grup salona giriyorlar. 4. Matematik öğretmenlerinden biri olan Kemal kapının her açılışında heyecanlanıyor. 5. Birini beklediği her halinden belli oluyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 6. 1. Yazınsal birikim ve ortamın oluşumunda yazın dergilerinin büyük önemi vardır. 2. Bugün yayımı sürdüren dergilerimizin içinde bulunduğu koşullar düne oranla daha elverişlidir. 3. Çünkü her yeni girişim, atılım ve dönüşüm dergi sayfalarına yansır ilk önce. 4. Deneyler, deneyimler geniş soluklu yapıtlara dönüşmeden önce dergilerde yapılır. 5. Bu bakımdan yazın laboratuvarları gibidir dergiler. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 7. Romancılar da diğer sanatçılar gibi yetişim ve yaratılış ayrılıkları yüzünden aynı olaylar karşısında aynı tepkiyi göstermezler. Bu gerçek iyi anlaşılabilirse köy-kent romancısı diye bir çatışmaya gerek kalmaz. Batı dünyası bu gerçeği gördüğü için onlarda böyle bir çatışma yok. Orada kentte doğup büyümüş bir romancı çok başarılı bir köy romanı yazılabilir ve yadırgamamaz. Bunun yanında köy kökenli bir romancı hem başarılı bir köy romanı hem de kent yaşamını ele alan başarılı bir roman yazabilir. Biz köy romanını ancak köy kökenli bir romancının kentsel yaşamı anlatan bir romanı da kentte doğup büyüyen bir romancının yazılabileceğine inanıyoruz. Oysa ... Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun biçimde tamamlanabilir? A. Gerçekleri olduğu gibi hiç değiştirmeden yansıtabilmek her şeyden önce gelmelidir. B. Önemli olan romancının köylü ya da kentli olması değil, yapıtta gösterdiği başarıdır. C. Kentte yaşayan birisinin kör gerçeklerine yabancı olacağı tartışmasız bir gerçektir. D. Bizim romancılarımızın bunu yıllar önce gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz. E. Köy-kent romanı diye bir ayrım yapmadan romancılığımız hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapamayız. 8. Aslında çok güzel şiirleri var onun. Dili kusursuz, anlatım tekniği mükemmel. Fakat önceden hiç okumadığım bir şiirini gördüğümde onu daha önceden okumuşum gibi bir his uyanıyor bende. Daha doğrusu birkaç şairin şiiriyle birlikte değerlendirdiğimde onun şiirlerini diğerlerinden ayıran farklı bir şey göremiyorum. Bu parçada söz edilen sanatçının şiirlerinde eksik olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Nesnellik, B. Yalınlık, C. Özgünlük, D. Doğallık, E. Evrensellik. 9. Taşların tümü bile yosunla yeşillenmiş. Selçuk kümbetlerine benzer sivri değirmi tepeler arasından geçiyoruz. Yeşil sırtlar üstünden beyaz dağlar görünüyor. İlerideki bulutlar içinde Ağrı belirip kayboluyor. Nihayet Eleşkirt Ovası benzimizi artıyor. Yeşil söğürt kümeleri arasında boz çinko damlar parıldıyor. Yeniden çerçeveli pencere, taş duvar, elektrik ışığı. Eleşkirt'ten sonra inişi çıkışı az, geniş bir düzlük boyunca ilerliyoruz. Bir yokuşun sonunda yassı sırtların eteğinde sık yeşillikler arasında çinko damlar fışkırıyor. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A. Açıklama öyküleme, B. Tartışma betimleme, C. Betimleme öyküleme, D. Açıklama betimleme, E. Öyküleme karşılaştırma. 10. 1. Öykücünün kitabı adlı yapıtım, öykücülerimizin yazma deneyimlerini, öyküye bakışlarını öyküleriyle birlikte okuma fırsatı sunuyor okura. 2. Kitap eline ulaştığında yaşlı bir öykücümüz büyük bir coşkuyla aramıştı beni. 3. Yeni yetme çağında böyle bir kitabın elinin altında olmasını ne çok istediğini söylemişti. 4. Edebiyatta arada bir kesiklik, boşluk olmamasının birbirini besleyen yanı olduğuna inanırım. 5. Bizim kuşak böyle bir edebiyat ortamının var ettikleriyle beslendi. Düşüncenin akışına göre özellikle edebiyat ortamıdır bu sürekliliği gelişkin kılan ve ileriye taşıyan cümlesi numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? A1, B2, C3, D4, E5. Anlam bilgisi, paragraf, test 11. 1. Elbette seçici davranmak zorundayım. Şiirlerimin bestelenmesinde iyi müziğin yanı sıra onun sözlerle uyumuna da bakarım. Besteyi yapanın ünlü olup olmaması önemli değil. Mesele müziğin sözleri yakalamasındadır. Ayrıca şiirimin tamamının kasede konmasından da yanayım. Şiirimi bestelemeye göze alanların bunlara katlanmaları gerekir. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? A. Şiirlerinizin bestelenmesinde seçici misiniz? B. Hemen her türden müziği dinler misiniz? C. Müzik dinlerken bir seçim yapar mısınız? D. Sanatçı seçiminde belli ölçütleriniz var mı? E. Müzikte güftenin de önemli olduğunu söylüyorsunuz. 2. 1. Sürekli artıyor edebiyata ilişkin güçlükler. 2. Alabildiğine karmaşık sorularla bezeniyor edebiyat. 3. Bir yandan da belgesiz iddialar, yanlış anlamalar, çarpık görüşler kaplıyor ortalığı. 4. Çeşitli yönlerden sokulmak zorunda edebiyatı araştırmacılar. 5. Alışılagelenden çok daha etkili bir tutumla dil bilgini, toplum uzmanı, sanat filozofu, medeniyet tarihçisi iyiden iyi incelemek zorunda edebiyatı. 6. Her inceleyen kendi alanı ile ilgili bir yanı üzerinde duracak. Yukarıdaki parçayı iki paragrafa ayırmak gerekirse, ikinci paragraf hangi cümle ile başlar? A1, B2, C3, D4, E5. 3. Sanatın değeri insana verdiği sevinçle ölçülürse, mozaik bu işte çok karlı çıkar. Çünkü bu sanatın sadece malzemesi, birbirini coşturan cıvıl cıvıl taşları, hele Bizanslıların her birini ayrı ülkelerden getirdikleri canlı, renkli taşlar gözlere şenlik. Deniz kıyısında toplamaya kıyamadığımız çakıl taşları gibi. Bu malzeme bir sanatkarın eline geçti mi en karanlık ve kasvetli dünya cenneti döndü demektir. İçimiz sevinçle dolar, neredeyse çığlık atarız o zaman. Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Mozaik sanatının insanları sevince boğduğu. B. Bizanslıların heykel sanatında ileri gittiği. C. Renkli taşların insanların ruhunu sıktığı. D. Sanat eserinin göze hitap etmesi gerektiği. E. Mozaik dışındaki sanatların göze hitap etmediği. 4. Bütün sanatlarda olduğu gibi resimde de büyük değerler hiçbir zaman kopyacıların arasından çıkmamıştır. Doğada veya ustasının resimlerinde gördüğü suretleri olduğu gibi aktaran ressam yeni bir şey ortaya koymuş olmaz. Elbette ressam yapıtının temelinde doğadan, çevresinde gördüklerinden yararlanacak. Ama onları kendi dünyasının renkleriyle bezeyecek, farklı bir görüntü çıkaracak ortaya. Yaratılıştaki ustalığı sergileyecek. İşte o zaman gerçek ressam adını hak eder bir sanatçı. Bu parçaya göre gerçek ressamlardan beklenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Gerçeklere kendilerinden bir şeyler katmaları. B. Dış dünyayı olduğu gibi aktarmaları. C. Doğa manzaralarını canlı biçimde yansıtmaları. D. Bir usta çırak eğitiminden geçmeleri. E. Çıraklık döneminde kopyacılıktan kaçınmamaları. 5. Aslında her sanatın eğitici bir yönü bulunur. Ancak öğretme yönüyle sinemanın imkanları şimdiye kadar hiçbir sanatın ulaşamadığı kadar zengindir. Sinema yoluyla öğretilemeyecek hiçbir bilgi yoktur diyebiliriz artık. İyi bir öğretmenin her şeyden önce yaptığı şey, öğrencinin gözünü, kulağını bir zaman için etrafa kaydırmadan kendi üzerine çekmek değil mi? Bu sinemada kendiliğinden oluyor. Kararmış ve susmuş bir dünya ortasında seyirci bir tek ışık ve ses kaynağına ister istemez kilitleniyor. Bütün ilgisini oraya topluyor. Bu parçada vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretme yöntemleri çağdan çağa değişmektedir. B. Sinema hem göze hem kulağa hitap eden, öğretici yönü güçlü bir sanattır. C. Sinema dışındaki sanatlarda eğitici yön yoktur. D. Öğretmenlerin olanakları ilerledikçe verimlilikleri artar. E. Dünya üzerinde öğretilemeyecek nitelikte hiçbir bilgi yoktur. 6. Toroslarda yaşayan ve geçmiş çağların birikimine sahip olan bu insanlar oldukça tutkulu kişilerdi. Her şeyi yoğun bir biçimde yaşarlardı. Aşkı, kini, öfkeyi. Konuşmalarının bir ucu biraz destan, masal kokardı. Bunların içinde roman kahramanı olabilecek pek çok insan vardı. Zihinsel yapıları batılı değil, doğulu insanlarınkine benzerdi. Onlar doğulu bilgeler gibi düşünürlerdi. İnsanın aklının ucundan geçmeyecek şaşırtıcı davranışları, öfke biçimleri, zihinsel yaratıcılıkları vardı. Aşağıdakilerden hangisi Toros insanının bu parçada değinilen özelliklerinden biri değildir? A. Gezici bir yaşam sürmeleri. B. Sevgilerinin ve öfkelerinin aşırı oluşu. C. Eski kültürlerinin izlerini taşımaları. D. Konuşmalarının gerçeklerden uzak bir yanının olduğu. E. Alışılmışın dışında nitelikler taşımaları. 7. Yeni bir yıla daha giriyoruz. Genç kuşak yaşlılığa doğru bir adım daha atmış oluyor. Bir yıl sonra yerini kendisinden daha genç başka bir kuşağa bırakacak. Böylece her kuşak kendinden öncekinden bir şeyler öğrenirken kendinden sonrakine bir şeyler bırakacak. Bu durum doğal olarak eleştirmenleri de etkileyecek. Eleştirmenler bir yandan çağdaşlarını, bir yandan dünün yazılarını değerlendirmek durumunda kalacaklar. Dünün bugüne kattıklarını belirleyip bugünü düne bağlamak gibi zor bir işle uğraşacaklar. Bu da her şeyden önce sağlam bir bilgi birikimi ve geniş bir kültür gerektirecek. Kısaca bu zincirin uzaması en çok eleştirmenlerin başını ağrıtacak. Bu parçada yazarın asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Edebiyat kuşakları geçmişe doğru uzadıkça eleştirmenlerin işi daha da güçleşecektir. B. Zaman ilerledikçe edebiyat gelişmiş ve değişmiştir. C. Belli bir birikimi, deneyimi olmayan eleştirmenler doğru değerlendirmeler yapamaz. D. Edebiyat kuşaklarının değişmesine karşın eleştirmenlerde bir değişim söz konusu değildir. E. Eleştirmenin başta gelen görevi içinde bulunduğumuz çağın sanatçılarını eleştirmektir. 8. Sanatta başarının temel sırrı samimi olmaktır. Otobiyografik kitaplar hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Bana göre bir insanın oturup bütün hayatını kaleme alması cesaret işidir. Eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, sevabıyla yaşanmış olan hayatların gün ışığına çıkartılıp toplumun bilgisine sunulması ve herkesçe bilinmekte olan bir hayatı sürdürmek işkence gibi bir şeydir. Okuyanların, otobiyografi yazarlarının bu cesaretine saygı göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü başkalarının hatalarıyla ilgili ahkam kesmek kolaydır. Aynı zamanda aynı durumda olunsa bile aynı hataları yapabilecek olması olasılığı için hep açık bir kapı bırakmak lazım. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Sanatta başarılı olmanın içtenlikten geçtiğine inanmaktır. B. Otobiyografi yazmanın bir cesaret işi olduğunu düşünmektedir. C. Okurun otobiyografide geçen hataları hoşgörüyle karşılamasını istemektedir. D. Aynı koşullarda aynı hataların işlenebileceğine inanmaktadır. E. Yaşamı boyunca yaptığı hatalardan utanç duymaktadır. 9. Tepenin yamacında 100 yuvarlak bir ağaç var. Tümsekten ovanın monoton düzlüğünü seyreden bir ağaç. Ağacın koyu gölgesinde bir süre dinleniyoruz. Ağacın kökleri arasından çıkan su şırıl şırıl akıyor. Serinlemek için çıplak ayaklarımızı suyun içine sokmamızla çekmemiz bir oluyor. Buz gibi. Suyun önündeki bahçeden elma çiçeklerinin nefis kokusu yayılıyor etrafa. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? A. Görme, B. Koklama, C. Tatma, D. İşitme, E. Dokunma. Anlam bilgisi, paragraf, test 12. 1. Hemen her dönemde oldukça canlı bir kültür, sanat yönü olmuştur İzmir'in. Çevre illerde, hatta ilçelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için akın ettikleri bir yerdir. Eski dönemlerde özellikle kültür, sanat faaliyetlerinin canlılığından dem vuruyor kaynaklar. Şimdi kent büyümekte. Ancak büyüdükçe sanki ters bir orantıyla kültür ve sanat önemini yitirmekte ya da yitirir gibi olmakta. Bu parçada İzmir'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Her zaman canlı bir kültür sanat yaşamının olduğuna, B. Çevresindeki il ve ilçelerde yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşıladığına, C. Eskiden kültür sanatla ilgili çalışmaların yoğun olduğuna, D. Son dönemde kültür sanat yaşamında bir duraklama olduğuna, E. Ege bölgesinin en büyük yerleşim merkezi olduğuna. 2. Öykülerin bir başka özelliği ise anlatım tatlılığı. Tatlı tatlı anlatıyor yazar. Siz de kendinizi kaptırın. Cahit Kayra ile birlikte gülüyor, gülümsüyor, kimi zaman kahkahaları basıyorsunuz. Kayra'nın gözlemleri, eğretilemeleri güçlü bir espri niteliğini koyuyor ortaya. Yazar yaşama sevecen ve alaycı gözlerle bakıyor. Çok ciddiye aldığımız kimi olayların altını eşeleyip gülünecek yönlerini gösteriyor. Böylece derin bir soluk alıyorsunuz. Ortaya bir başka türlü bodrum yaşamı çıkıyor. Medyanın sunduğuna benzemeyen bir yaşam. Gerçeklerle örülü, yapaylıktan uzak bir yaşam. Cahit Kayra bununla da yetinmiyor. Kendine de eleştiriler gözlerle bakabiliyor. Kendine de inceden inceye oklar atıyor. Doğal olarak bu davranışı öykülerinin etkinliğini artırıyor. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Başarılı bir anlatımın olduğuna, B. Öykülerinin okuru etkilediğine, C. Yapıtında doğal bir yaşamı anlattığına, D. Öz eleştiri yapabildiğine, E. Yalnızca öykü türünden yapıtları olduğuna. 3. Yazar ömrünün sonlarına doğru romanlarının dilini sadeleştirme çabasına girmişti. Ancak bu yolla elle tutulur bir çalışma yaptığı söylenemez. Romanlarının dili öylece kaldı. Ancak öyküleri için bunu söylemek mümkün değil. Öykülerini sadeleştirmeye gerek yok zaten. Diğer türlerdeki yapıtları da öyle. Özellikle tiyatrolarında sokakta konuştuğumuz dilin tüm sadelik ve canlılığını görebiliriz. Dili belki bugün tartışma konusu ama yapıtlarındaki öze yönelik kimse bir şey söyleyemiyor. Zaten okurlarca bu denli tutulmasının sebebi onun yapıtlarındaki özdür. Bu parçadan sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Romanlarında ağır bir dil kullandığı. B. Romanlarını sadeleştirme çabalarında başarılı olmadığı. C. Romanlarının dışındaki yapıtlarında sade bir dil kullandığı. D. Okurlarca en çok romanlarının sevildiği. E. Tiyatrolarında günlük dili tüm özellikleriyle yansıttı. 5. kaset 1. yüzyılın sonu.